Herkese merhaba, ben Mesut Çevik, Erdi ile beraber canlı yayındayız. Bu bölümümüzde daha önce de duyurduğumuz gibi yeni iPhone'u, Sonami'nin Xperia Z1'ını yani Honami'sini ve aynı zamanda tabii ki One Max gibi önümüzdeki dönemde çıkacak yeni telefonları konuşacağız. Aynı zamanda hem forumdan hem de Ustream'den bize ulaşabileceksiniz. Sorularınızı iletmek için hem Ustream'i kullanabilirsiniz hem de tabii ki donanım haber forumlarını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda görüntüde ve seste sıkıntı olmaması lazım. Böyle umuyoruz. Test yayınında bunları düzelttiğimizi düşünüyoruz. Ve şimdi ilk konumuza başlayacağız. Bizim Erdi ile beraber konuşacağımız ilk konu Sony Xperia Z1 olacak. Arkadaşlar biliyorsunuz 20 megapiksellik bir kamerayla gelecek. Full HD bir ekrana sahip 5 inçlik bir ekran olacak. Yine su geçirmez. Ve bu ekran Xperia Z'deki gibi kötü bir TFT ekran olmayacak. Sony'nin kendi geliştirdiği yeni teknoloji sayesinde daha fazla renk gösterebilen, daha parlak renkler verebilen bir ekranla karşı karşıya kalacağız. Merakla bekliyoruz. Fakat Erdi, Xperia Z1 dediğimde senin ilk aklına gelen ne oluyor?
Mesut, şimdi Xperia Z1 ya da Xperia Honami ya da Xperia i1, hani tam anlamıyla piyasaya hangi isimle çıkacağı netleşmedi. Ancak büyük bir ihtimalle Xperia i1 adıyla piyasaya girecektir. Yani 3-4 tane madde direkt benim aklıma geliyor diyebilirim. Bunlardan ilki kamerası, senin de söylediğin gibi 20 megapiksel, hatta tam ifadeyle 20.7 megapiksellik büyük sensöre sahip bir kamera söz konusu ki hani bu kamera özellikle Nokia ile kıyaslandığı zaman Nokia'nın kameraları gibi dışa çıkıntı yapan bir kamera da değil. Telefonun yekpare düz kasa görünümü devam ediyor. Dolayısıyla işlevselliğinin yanında tasarıma da katkı yapan bir kamera. Bunun dışında Snapdragon 8
Erdi Skype dolayısıyla arada takılıyor. Snapdragon 800'de kaldın Erdi.
O zaman oradan devam edeyim. Snapdragon 800 yani dünyanın en güçlü mobil işlemcisine sahip olacak. Aynı zamanda 5 inç Full HD ekran, 3000 mAh civarında pil ve su geçirmez özellikleri. Kuşkusuz Sonami'nin en önemli detayları. Bu açıdan bakıldığımız zaman da yani şu an akıllı telefon piyasasını değerlendirdiğimizde teknik anlamda kağıt üzerinde belki de piyasanın en iyi akıllı telefonu geliyor. Ancak tabii ki bazı kararları verebilmek adına telefonu tam anlamıyla görmek, test etmek, denemek gerekiyor.
Evet arkadaşlar, Sony Xperia Z1'ı özel yapacak donanımlardan bir tanesi de harici olarak eklenebilecek kamera sensörü ve lens olacak tabii ki. Sony'nin buradaki bazı dedikodular var ki bu lensle biliyorsunuz RX100 isimli çok başarılı bir kompakt makinesi var. 1 inçlik bir sensör taşıyor. Oradaki sensörü ve lensleri kullanacağı konuşuluyor. Bu da F1.8 lensleriyle beraber 1 inçlik sensörü cep telefonuna ekleyebileceğimiz anlamına geliyor ki inanılmaz portreler ve manzara fotoğrafları çekebileceğiz. Bu konuda şunu söyleyebiliyorum. Önümüzdeki dönemde büyük ihtimalle Samsung'u veya diğer firmaları konuşmayacağız. Daha çok Sony tarafına gözler çevrilmiş olacak. Çünkü Sony'nin iddialı telefonu her şeyden öte aynı zamanda su geçirmez de olacak. Yani öyle bir cihaz çıkartıyor ki ortaya. Kullanıcılar ne isterse üstünde olacak. Bilmiyorum Erdi. Yani bu kamera lens seni heyecanlandırıyor mu? Ama beni çok heyecanlandırdı. Erdi'ye soruyu sordum, şaştı kaldı. Şimdi başlayabilirsin Erdi.
Kamera lens beni de açıkçası çok heyecanlandırdı. Ancak bugün gördüğüm bir haberden sonra biraz heyecanım duruldu diyebilirim. Çünkü fiyatının son bilgilere göre $450 civarında olacak konuşuluyor ki telefon $550 olursa telefondan $100 daha ucuza tek başına çalışmayan bir aksesuar almış olacağız. Hani bu açıdan gibi. Ama tabii bunun içinde bakıldığında telefona manuel fokus, optik zoom gibi özellikler kazandırması kuşkusuz bu aksesuarı kendine özel kılacaktır. Fakat büyük bir ihtimalle Wi-Fi üzerinden çalıştığı için Sony'nin telefonları dışında diğer telefonlarda da çalışması söz konusu olabilir eğer yazılımsal anlamda bir sınırlama getirilmezse.
Evet, ilk lens duyurulduğunda içerisinde 1 inçlik bir sensör ve kamera lensi olarak da yine RX100'deki etkili lensler kullanıcılığa söylendiğinde benim buradaki tahminim $200 ve üzeri olmuştu. Çünkü RX100'ün fiyatına baktığımızda $650'lık bir kameradan bahsediyoruz. Ve $650'lık kameradaki aynı özellikleri bir lense koyarsanız bunu tabii ki $100'a satmanız imkansız olacaktır. Çünkü bu sefer kullanıcılar $650'lık kamerayı tercih etmeyecekler. Doğal olarak bu aksesuarı satın alacaklardı. Sony büyük ihtimalle kategori ayrımını iyi yapabilmek için cihazın fiyatını yüksek tutacak. Zaten aslında içinde kullanılan malzemeyi düşündüğümüzde fiyatının yüksek olması da hani biraz beklenebilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bir anket yapalım isterseniz. Xperia Z1 sizi heyecanlandırıyor mu diye bir sorayım. Evet, hayır seçeneklerini de ekleyin ve bakalım sonucumuz ne çıkacak. Tam olarak bizi izleyenler ne düşünüyorlar? Şu anda canlı bir anket görüntüleniyor. Xperia Z1 taşıdığı özelliklerle gerçekten sizi heyecanlandırıyor mu? Yoksa diğer telefonları nasıl bekliyorsanız onu da öyle mi görmeyi bekliyorsunuz? Bunu merak ediyoruz. Şu anda oylar gelmeye başladı ve genel olarak bizi izleyenlerin %70'e yakını evet diyor, bu cihaz bizi heyecanlandırıyor. Ve oylar gelmeye devam ediyor. Şu anda 300'e yakın oy almış durumdayız ve ortalama çok değişmedi. %68'lik bir kullanıcı grubu Xperia Z1'ı gerçekten heyecanla bekliyor. Beklemeye de değer bir telefon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Gerçekten Sony bu sefer bir şeyler eksik olmayan bir cihazı gerçekten ortaya koyacak gibi görünüyor. Biz de 4 Eylül'de Almanya Berlin'de olacağız ve yerinde direkt bu lansmanı izleyeceğiz. Umarız heyecanımıza kat ettiğimiz yolu değer, sizlere gerçekten güzel neşeli haberler verebiliriz. Şimdi anketimiz bitti. Anketi burada bitiriyorum. Sonuçlarımız yaklaşık olarak 315 tane oy aldık ve kullanıcıların %67'si Xperia Z1'dan heyecan duymuşlar. Şimdi gelen sorulara bakalım arkadaşlar. Bir arkadaşımız demiş ki, daha doğrusu Oğuz, bizim oranlarımızda Musakko olarak bilinen ünlü arkadaşımız, tişörtündeki yeşil logo sorun olmuyorlar ki demiş. Aslında yeşil perde yok ederken yeşil logo biraz sorun oluyor. Üstüne gölge düştü. Birazcık kurtardı gerçekten. Evet, aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Ve bir sonraki sayfaya geçerken buradan Nexus 7 2013 incelemesi ne zaman gelecek denmiş. Yarın cihazın incelemesini bitirmiş olacağız. Büyük ihtimalle hafta sonu izliyor olursunuz arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Evet, biraz daha aşağı indiğimizde PlayStation 4 gücü ne kadar bütçeli bilgisayara eşdeğer? Tahminen çok merak ediyorum demiş. Aslında Erdi, sen içindeki donanımı çok yakından uzun zamandır takip ediyorsun. PlayStation 4 tam olarak kaç liralık bir PC eder aslında toplamda?
Tabi aslında bunu birebir bilgisayarlarla mukayese etmek çok kolay değil, ancak sahip olduğu işlemcinin detayları ve grafik biriminin teknik özelliklerini PC dünyasındaki eşdeğerleriyle kıyasladığımız zaman 3 aşağı 5 yukarı $800 civarında bir masaüstü bilgisayara denk gelebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü ekran kartının...
Evet, Erdi ara sıra donuyor. Ekran kartta kaldın Erdi.
Evet, ekran kartını 3 aşağı 5 yukarı Radeon HD 7870'e denk alırsak, sahip olduğu işlemciyle AMD'nin orta seviyede bir işlemcisiyle eşdeğer tutup, tabi burada özel kılan diğer detaylar, örneğin DDR5 bellek kullanımı gibi bazı ekstra unsurlar var maliyeti arttıran. Bunları bir araya getirdiğimiz zaman muhtemelen $800 civarında bir masaüstü bilgisayara denk olacağını söyleyebiliriz. Tabi maliyet hesabını hemen kafadan yaptım. Bu 3 aşağı 5 yukarı bazı ufak tefek oynamaları da sebebiyet verebilir açıkçası.
Evet, yalnız şunu düşünmek lazım. Bugün PlayStation 3'e The Last of Us isimli bir oyun çıktı biliyorsunuz. Ve oyunun genel olarak grafiklerine baktığımızda birçok giriş seviyesi ve orta PC'nin çok daha üzerinde detaylar sunabildiğini görüyoruz. Bu da demek oluyor ki konsolları çok PC ile karşılaştırmamak lazım. Ama bir yandan da yeni nesil konsolların x86 mimarisini taşıdıklarını düşündüğümüzde ister istemez PC'lerle kıyaslamak oraya giriyor. Ve büyük ihtimalle bizim düşüncemiz erdiğiyle beraber yeni konsollarla beraber giriş seviyesi ve orta PC kullanıcıları altın dönemlerini yaşayacaklar. Çünkü konsol için optimize edilmiş oyunlar PC'de de şakır şakır çalışacak. Bizim düşüncemiz bu yönde en azından.
Evet, açıkçası bu dönem...
Evet Erdi yine bir donma yaşadı. Bugün ne yazık ki böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Evet Erdi.
Açıkçası bu dönem bu yeni jenerasyon konsollar herhalde PC oyuncular için en büyük şans gibi değerlendirilebilir. Çünkü ilk defa iki büyük konsol da neredeyse birebir PC mimarisini kullanıyorlar. Dolayısıyla konsola özel bir oyunun PC uyarlanması çok uzun vakitler almayacaktır. Bu açıdan bakıldığı zaman eğer üreticiler de izin verirse, yani Microsoft ve Sony de bunun önünü açarsa, konsol odaklı bazı oyunları da PC'ler için çok kısa sürelerde piyasada görebiliriz açıkçası. Bu belki en büyük şans olabilir.
Evet, en büyük şans olacak diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bir soru gelmiş. Mesut abi demişler, sen şu an evinde yeşil perde kullanıyorsun. Bu teknolojiden bahsedebilir misin? Arkadaşlar, teknoloji basit aslında. Arkamızda bir yeşil perde var ve Chroma Key ismi verilen bir efektle beraber bu perdeye yansıyan kısmı yeşil renkleri yok ediyorsunuz ve layer layer, katman katman işleme yaparak alt katmana dilediğiniz resmi koyuyorsunuz ve kendinizi oradaymış gibi gösterebiliyorsunuz. Burada yapmanız gereken şey perdeyi iyi aydınlatmak. Eğer iyi aydınlatamazsanız sıkıntı yaşarsınız kaybetme konusunda. Ve gördüğünüz gibi aslında saçlarım birazcık titriyor böyle. Bu titremeler de işte ışıklandırmanın aslında çok da profesyonel olmamasından kaynaklanıyor. Evde bir tane ampul var tepemde, ondan aydınlatıyorum. Bir de perdenin karanlık kalan kısmı içinde yurt dışından bir led aydınlatma satın aldım. Ufak bir lamba bu. Koyuyorsunuz, istediğiniz yeri ekstra olarak yumuşak bir şekilde aydınlatıyor. Bu bölgeler işte öyle aydınlatılmış durumdalar. Böylece kendinizi bir yerdeymiş gibi gösterebiliyorsunuz. Evin çok kötü görünüyor abi. Arka tarafın çok kötü falan diyorlardı. Ben de yeşil perdeyi koydum. Şimdi 10 numara yerdeyim işte. Keyfini çıkartabilirsiniz.
Bu arada Mesut bir arkadaş benimle ilgili olarak Erdar atletle yeni çıkmış demiş mesajında. Şöyle bir göstereyim, aslında üzerinde bir tişört var. Beyaz renkli olması. Herhalde arkadaşlar böyle bir izlenim uyandırmış.
Evet, şimdi arkadaşlar diğer konumuza geçelim. Yeni iPhone'ları konuşuyorduk biliyorsunuz. Konu başlığımızda bu da yer alıyor. Xperia Z1 gönlün okisini çok fazla etkilemiş. Bir de yeni iPhone var. Biliyorsunuz iPhone 5C geliyor. Ve aynı zamanda iPhone 5C gibi uygun fiyatta olacağı söylenen bir telefon da yolda. Birçok görüntüsü internete sızmış durumda. Şimdi ilk iPhone 5C'den başlayalım. Çünkü güçlü olan, en önde olan daha çok sevilir genelde. iPhone 5C'ye baktığımızda yeni bir işlemciyle beraber gelecek. Ve dedikodular bu işlemcinin 64 bitlik bir önceki nesle göre %31 daha hızlı bir işlemci olacağını gösteriyor. Şimdi 64 bitli işlemci cep telefonlarına işe yarayabilir diye düşünebilirsiniz. Fakat yeni iOS 7.0'a baktığımızda bazı şeffaflık efektleri görüyoruz. Vektörel çizimler daha fazla, bir sürü animasyon var. Katman katman nesneler birbirinin önüne geçebiliyor. İşte 64 bitlik bir işlemcinin buradaki efektleri çok daha hızlı gösterebileceği, daha hızlı işleyebileceği konuşuluyor. Yani iOS 7 için optimize edilmiş yeni bir iPhone göreceğiz. Bu da yeni güncellemelerle beraber belki iPhone 5'in bile ileride grafik gösterimi konusunda zorlanabileceğini düşünüyor. Bilmiyorum Erde, sen bundan sonraki güncellemelerin iPhone 5'i hani zorlayacağını düşünüyor musun? Çok enteresan, Erde'ye her soru sorduğunda Erde kilitleniyor.
Çok zor sorular soruyorsun. Açıkçası yeni iPhone ile ilgili şöyle bir durum söz konusu. iPhone 5 ise şu an çıkan görüntüler itibariyle tasarım anlamında mevcut iPhone 5'ten çok farklı görünmüyor. Altın sarısı ya da şampanya rengi gibi bir takım isimlerle ifade edilen yeni renk seçenekleri var ama kasa, boyut, incelik şu anki iPhone 5'e oldukça yakın. Burada kuşkusuz farklı donanım oluşturacak. Sen 64 bit dedin. Şöyle bir durum aslında önemli. Şimdi Apple...
Evet, Erdi yine gitti arkadaşlar. İnşallah gelecek şimdi. Geldi.
Apple özellikle son 2 yılda bakıldığında kendi işlemcisini, kendi mimarisini geliştirmeye yönelik ciddi çabaları olan hamleler atmaya başladı. 6 işlemcisine baktığımız zaman Apple'ın ARM mimarisi üzerine çok fazla özelleştirme yaptığını görüyoruz. Şimdi eğer iPhone 5C'deki A7 işlemcisi 64 bit olursa, eğer denildiği gibi, bu şunu gösterecek: Apple 2-3 yıldır kendi işlemcisini geliştirmeye başlamış bir firma olmasına karşın yıllardır ARM işlemcisi geliştiren pek çok firmadan önce endüstride ilk defa 64 bit işlemciyi kullanmış olacak ARM tarafında. Bu hakikaten mühendislik anlamında büyük bir başarı olur. Performansta katkısını zaten söyledin, %30'lardan bahsediliyor ama burada daha da önemli olan bir nokta var. Grafik birimi 544 MP4 olabilir Tower VR. iPhone zaten grafik tarafında güçlü bir cihazdı. Şimdi eğer 4 çekirdekli bir GPU'ya geçerlerse eğer, iOS platformundaki iddialı oyunlarla beraber Apple belki de en güçlü taşınabilir mobil oyun konsolu olarak bir akıllı telefonu konumlandırabilir.
Evet, bu Android kullanıcıları için de kötü haber anlamına geliyor biliyorsunuz. Birçok üretici ilk önce iPhone optimize ediyor oyunları. Eğer çok güçlü bir iPhone'la, yani grafik gücü konusunda çok güçlü bir iPhone'la karşılaşırsak, bundan sonra gelecek oyunlar Adreno 330'u bile zorlayabilirler. İşte o zaman Android'çileri karanlık biri başlamış diyebiliriz. Burada birçok soru işareti var tabi. Acaba yeni iPhone'da gerçekten çok daha hızlı bir işlemci ihtiyaç var mı? Kullanacağı daha hızlı bir işlemci mi istiyorlar? Acaba farklı isteklerim var? Mesela birçok iPhone kullanıcısına baktığımızda iPhone'un pil ömründen şikayetçi olduğunu görüyoruz. Acaba daha büyük bir pil aynı işlemci hızıyla sunursa kullanıcıları tatmin eder mi? Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Dilerseniz bununla ilgili de bir anket yapalım. Daha büyük pil mi yoksa daha büyük işlem gücü mü diyelim? Daha büyük pil mi yoksa hızlı işlemci mi dedik? Pil işlemci tarzında bir oylama açıyorum şu anda arkadaşlar. Eğer iPhone 5C'den beklentiniz pil ömrü ise pil ömrünü seçin. Daha hızlı bir işlemci arıyorsanız işlemciyi seçin diyorum ki. Görünen o ki bütün akıllı cihaz kullanacağım ortak derdi Herkes please diyor. Şu an oylama devam ediyor. 250 oyu çoktan geçtik. Ve görünen o ki %80 üzerinde kullanıcı daha büyük please diyor arkadaşlar. Ben de açıkçası şu anki iPhone'da zaten hız oldukça iyi. Daha büyük bir pili tercih ederdim herhalde. Görünen o yönde. İşlemciyi sadece 120'lik bir kesim istiyor. Ve oylama çoktan 340'ı geçmiş durumda. 340 kişinin arasında yapılan oylamada aşağı yukarı akıllı telefon severleri neyi düşündüğünü net bir şekilde gösterebilir diye düşünüyorum. Erdi,
tabii,
yavaş yavaş 5G'ye de geçelim diye düşünüyorum.
Tabii 5G'ye geçelim ama şunu da söyleyeyim. Şimdi yeni işlemci...
Evet Erdi her zamanki gibi konuşmaya başladığı zaman gidiyor. Yeniden geldi.
Şunu söylüyordum Mesut. Şimdi yeni işlemci performansı arttıracak ancak 28 nanometre yerine eğer bazı iddialara göre 20 nanometre bir işlemci gelirse bu pil tüketimi anlamında da bazı katkılar sağlayacaktır iPhone'a ama tabii ki iPhone'un şu anda sahip olduğu pil üst seviye akıllı telefonlara baktığımız zaman pek çok rakibinin gerisinde kalıyor. Dolayısıyla pek çok kullanıcı daha büyük pil isteyecektir. Umarız Apple buna da bir çare bulur ya da daha büyük pil kullanmayı başarır. Ama daha yüksek performanslı bir işlemci artı daha büyük pil kuşkusuz herkesin rüyalarını süsleyen nasıl kombinasyon olacaktır diye tahmin ediyorum.
Evet Erdi, aynı zamanda chat ekranına baktığımda birçok kullanıcı RAM miktarının da gelişmesi gerektiğini düşünüyor. Aslında burada tabii iOS'un RAM'i çok verimli kullandığını düşünürsek belki 2 GB bellek çok büyük bir sıçrama yaratmayacaktır kullanıcılarda ama daha büyük bellek multitasking konusunda cihaza avantaj sağlayacak. Bu açık ve net aslında hani bu tartışmaya bile gerek olmayan bir konu. Tabii ki low power DDR belleklere geçtiklerinde belleklerine daha az enerji harcayacağını düşündüğümüzde aslında 2 GB belleğe geçiş pil tüketimi konusunda belki de çok ciddi bir etki yapmaz diye düşünüyorum.
Açıkçası iOS 7'de şimdi yepyeni bir multitasking yöntemini deniyor. Apple tabii yeni derken özellikle Windows Phone kullanıcıları aslında aşina olduğu bir yöntem ama iOS 7 ile birlikte Apple'da multitasking yani çoklu uygulama çalıştırmada yenilikler yapıyor. Çoklu uygulamada yüksek randıman almanın tek yolu var. Bol miktarda belleği cihazın içerisine koyabilmek. Zira 1 MB bellek varken çok fazla uygulamayı çalıştırmak zamanla performans kayıplarına neden olabilir. Tabii çok fazla RAM kullanımının bir başka katkısı da şu, pazarlamaya katkı sağlıyor. Hani sonucunda benim telefonumda 2 GB bellek var dediğiniz zaman teknolojiye tutkun donanım her zaman daha iyisi olsun diyenler için de bir figür oluyor. Apple büyük bir bu jenerasyonda özellikle iPhone 5 için belki de bellek miktarını 2 GB'a çıkartabilir RAM miktarını. Bunu bekleyip göreceğiz. Şu ana kadar üzerinde hiç konuşulmayan detaylardan birisi çünkü bana işlemciyle ilgili dedikodular var, kamerayla ilgili var ama bir şey söylemiyor. 2 MB çıkarsa çıkması şaşırmam, sürpriz olmaz benim için de.
Evet, iPhone 5C'ye yavaş yavaş geçmek gerek diye düşünüyorum. Çünkü aslında bir kesim de var ki iPhone'u ve akıllı telefonları çok pahalı buluyorlar. iOS'u denemek istiyorlar ama işte bu pahalılıktan dolayı tam olarak denemeye cesaret edemiyorlar. Şimdi iPhone 5C'ye gelecek ve daha uygun fiyatlı bir iPhone'la karşılaşacağımız konuşuluyor. Aynen. Aslında şunu söyleyelim, bu yeni bir şey değil. Piyasada hali hazırda ucuz iPhone satılıyor arkadaşlar. Ucuz iPhone dediğimiz ne? Şu an 4S, 4, 4. 3G'de bazen bulunabiliyor. Ucuz iPhone olarak bulunabilecek cihazlar aslında. Bu arada Hangout'tan çak diye çıkan arkadaşlar var böyle. Sesleri size gelmesin diye kapatmak zorunda kaldım. 5G'den konuşuyorduk. Dediğim gibi ucuz iPhone'lar zaten piyasada varlar. Fakat Apple satış konusunda şöyle bir sıkıntı yaşıyor. Şimdi bir cihaza 4S deyip bunu satmak istediğinizde 5 varken piyasada gerçekten fiyatını çok daha fazla düşürmeniz gerekiyor. Ucuzlatmanız gerekiyor ki insanlar farkı görüp alsınlar. Eski telefonu tercih etsinler. Fakat bu Apple'a çok fazla kar kazandırmıyor arkadaşlar. Satışların geneline baktığımızda Apple hala bu 4'tür 4S'dir çok fazla satıyor. Bu yüzden Apple'ın şöyle bir şey ihtiyacı vardı. Yine piyasada 5 varken ismine 5 diyebileceği, daha uygun fiyatla ürettiği ama eskiye nazaran daha yüksek fiyatla sattığı bir cihaza ihtiyacı vardı. Yani ucuz iPhone beklendiği gibi çok ucuz olmayacak. Aslında Apple'ın birazcık daha karlı satış politikasının parçalarından bir tanesi olacak diye düşünüyorum.
Evet, iPhone 5C açıkçası tam anlamıyla senin çizdiğin yolda Apple'ın gittiğinin bir göstergesi. Çünkü iPhone 5'i satıyordu. Ucuz modelleri, eski modelleri satıyordu ucuz alternatif diye. Yani kuşkusuz özellikle bazı kullanıcılarda soru işaretleri uyandırıyordu. Çünkü kimse parayı basıp eski cihaz almak istemez. Dolayısıyla Apple burada iPhone 5C'ye plastik kasa içerisinde büyük bir ihtimalle iPhone 5'in çok benzeri bir donanımla satmaya çalışacak. Tabi burada şöyle bir durum da söz konusu. Apple iPhone 5'i...
Evet, Erdi arada donuyor arkadaşlar. Kendisini bekleyeceğiz şimdi. Evet, geldi.
iPhone... Evet, Apple iPhone 5'le piyasaya çıktığı zaman iPhone 5'i şu şekilde satacak. Hani iPhone 5'i daha ucuzlatarak satmak yerine iPhone 5'in donanımını iPhone 5'in daha düşük maliyetli bir versiyonu olarak iPhone 5'e koyacak. Plastik kasanın üretim maliyetleri tabii ki metal bir kasaya göre daha düşük olduğu için Apple bu anlamda iPhone 5'i iPhone 5'i satarak ucuz telefon diyerek aslında daha fazla kar etmeyi de başarmış olacak. Önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde Apple yine rekor kırdı. Finansal sonuçları topladı, zıpladı diye haberler duyarsak bundaki en büyük paylardan bir tanesi iPhone 5'e ait olacak.
Ucuz iPhone beklentileri konusunda ufak bir anket yapmak istiyorum. Ucuz iPhone için ne düşünüyorsunuz? Tam benlik. Malzeme kalitesi kötüyse almam. Bir beklentim yok seçenekleri var arkadaşlar. Görünen o ki ya izleyenlerin hepsi iPhone düşmanı ya da gerçekten iPhone'cular arasında pek de ucuz iPhone beklentisi yokmuş. Çünkü oylama devam ediyor ve %70'lik bir oranda bir beklentim yok deniyor. Yani ucuz iPhone istemiyorum gibilerinden bir düşünce var hakim kullanıcılarda. Tembellik diyenler %7'de kalmışlar. Aslında gerçekten şöyle bir şey var herhalde. Bir şey ucuz dediği zaman insanlar biraz soğuyorlar sanki. Belki de ucuz iPhone dememek lazım.
Ya ideal hani ideal donanımların ya da ideal özellikler bir araya geldiği zaman ucuzunda çok sattığını gördük. Nerede gördük? Örneğin General Mobile Discovery'de gördük. Hani 600 liraya adamlar nasıl telefon sattığını zaten video incelemede anlatmıştık. Ama şimdi Apple hep premium sınıf ürünler yapan bir firma olarak algılandığı için şimdi iPhone'a ucuz bir alternatif getirdiklerinde insanlar böyle bir burun çevirerek bakıyorlar. Ucuz iPhone mu? Ne gerek var diyenler de var etrafımda açıkçası. Malzeme kalitesine bakıyorum. Leak edilen...
Evet, leak edilen de erdi kaldı. Devam edecek birazdan. Şu an internet bansın azizliğini yaşıyoruz.
En kötü yerde kalmışım o zaman. Şöyle söyleyeyim. Evet. Sızdırılan görüntüler itibariyle iPhone 5'in kasası hani plastik anlamda çok vaatkar durmuyor. Bu açıdan bakıldığı zaman nasıl
diyecektim ben? 5'e
Evet Mesut. iPhone 5'le şöyle olacaktır muhtemelen. Lanse edildiği gün yine Apple bir video yayınlar. Plastiği biz yeniden keşfettik. Dünyanın en iyi plastiği.
Evet aynen.
Bizde tarzında bir Jonathan Ive çıkarak arka plan beyaz.
Ağlayarak böyle.
O İngiliz aksanıyla bu telefon bir harika dostum diyerek hani bir pazarlama faaliyeti yürütebilir ama bakalım zaten hani iPhone 5'le ya çok satacak ya da kullanıcılar ucuz ibaresinden ötürü belki de burun çevirecekler. Apple belki de baştan sürprizlerle karşı karşıya kalacak.
Evet arkadaşlar, bizim 5C düşüncelerimiz bu yöndeydi. Şimdi birkaç tane de soru alalım. Karışık sorular soruyorsunuz. Onlara birkaç tane cevap verelim. Bir arkadaşımız ısrarla soruyor. Abi demiş, sence toplama PC devri bitti mi? Arkadaşlar, masaüstü bilgisayarlar her zaman dizüstü bilgisayarlara göre çok daha güçlüler. Tabii ki piyasada markalı bilgisayarlar da var masaüstü bilgisayar olarak ama şu bir gerçek ki eğer kendiniz toplamayı biliyorsanız ve bilgisayarınızı kendiniz toplayabilirseniz parçalarla evet biraz uğraşırsınız ama çok daha uygun fiyata markalı bir bilgisayarın kat kat daha güçlüsünü daha uygun fiyata toplayabiliyorsunuz ve video işleyecekseniz, oyun oynayacaksanız masaüstü bilgisayar gerçekten şu anda eşsiz bir ürün. Böyle söyleyeyim. Erde zaten uzun zamanda dizüstü bilgisayar kullanan biri olarak en son dedi ki canıma tak etti. Ben bir masaüstü bilgisayar kuracağım çünkü video işleyemiyorum.
Aynen, çok doğru tespit. Ben hani markalı bilgisayarlar konusunda şunu çok destekliyorum. Bir markalı bilgisayarın hakikaten farklı bir albenisi olması lazım. Yani insanlar pazara gidip kendileri bir ürün topladığında üzerine markalı logosu olan bir bilgisayarın aynısı olmaması gerekiyor. Yani özelleştirilmiş olması gerekiyor. Hani örneğin Alienware'e bakıyorsunuz. Kendisinin az bir kasa tasarımı var. Tamam, fiyatlar çok yüksek. Fiyatı ayrı bir tarafa bırakıyorum ama bir üretici eğer ben bir oyun bilgisayarı yaptım dediyse piyasadaki düz bir kasayı almaması gerekir artık. Bu saatten sonra internetin de yaygınlaşmasıyla beraber herkes kendi bilgisayarını
top dedi kaldı. Orada yanlış bir şey oldu. Yani top derken toplamadan bahsediyordu arkadaşlar. Evet, geldi.
Aynen toplamadan bahsediyordum. Eğer kullanıcıların toplayabileceği bir bilgisayarı siz üzerine sadece markanızın ismini yazıp markalı oyun bilgisayarı yaptım diye satmaya çalışırsanız hani biraz orada sıkıntı yaşayabilirsiniz. En azından belli başlı herhangi bir sıradan kullanıcının kolay kolay yapamayacağı bazı özelleştirilmiş dokunuşlarla o bilgisayarı piyasaya sürerlerse fiyat da tabii ki uygun olursa markalı bilgisayarların önü açılabilir ama şu an için oyun severler gibi görünen performans hani fiyat dengesi açısından.
Evet. Oyun severler adına fiyat performans dengesi adına toplama bilgisayar daha iyi dedi. Ben telepatiyle oradan aldım.
Aynen bana düşüncelerimi
dillendirdin dedi. Şimdi dillendirdin diyor. Ben burada size yardımcı olayım arkadaşlar. Şimdi bir soru var Erdi. Arkadaşımız demiş ki siz her telefonu kullanıyorsunuz beleş beleş. Oh ne güzel hayat. Şimdi bana tavsiye verin. Ben iPhone 5 kullanıyorum. Sonra ne telefon alayım demiş. Şimdi ben her zaman diyorum ki iPhone kullanıyorsanız, seviyorsanız iPhone'da kalın arkadaşlar. Ama iPhone'dan şikayetçiyseniz, ekranı küçük geliyorsa, artık kapalı yapısı sıktıysa Android'e geçebilirsiniz. Windows Phone'u kesinlikle düşünmeyin. Bir daha söylüyorum. Kesinlikle düşünmeyin şu an için. Daha erken. Android tarafında da HTC One Galaxy S4 alabilirsiniz. Biraz daha beklerseniz Xperia Z1, One Max veya bir diğer taraftan da tabii ki çok güçlü bir telefon olacak LG G2 sizi bekliyor. Bunlardan birini de tercih edebilirsiniz. Şimdi Erdin'in tavsiyelerine bakalım.
Sesim geliyor mu? Önce onu sorayım.
Geliyor, evet.
Süper, harika. Ben de şunu söyleyeyim Mesut. Bir başka soruyla da bağlantılı olacak. iPhone 5'ten tabii ki bu telefona geçirmek hani birebir bir upgrade yani yükseltme şeklinde olmayacak
dedi herhalde. Tam öyle bir şey hissettim ama şimdi birazdan
şöyle gelecek. Şöyle söylüyorum. Tabii ki iPhone 5'e göre bir güncelleme olmayacaktır belki ama 999 liraya satılan Huawei Ahsen P6 da Android'le tanışmak isteyenler için özellik fiyat dengesi açısından şu günlerde hakikaten dikkat çeken bir telefon. Bir başka soruyla da ilişkilendirilmiş olalım böylece.
Bir arkadaşımız demiş ki, abi demiş Grand Theft Auto 5'i aldın mı? Nereden aldın? Shopto'dan aldım. Biraz pahalıya geldi ama aldım. Xbox 360 versiyonu satın aldım ve orada oynayacağım. Zaten oynarken sizlerle beraber oynarız. Beraber devam ederiz. Bir diğer sorumuz var ki çok enteresan, rastlantı oldu. Bugün biz Casper VIA A3216 Ender'le beraber inceledik. Biliyorsunuz çift sim kartlı, uygun fiyatlı bir telefon. Alınır mı demiş bir arkadaşımız. Çift sim kartlı telefonlar içinde gerçekten işlem gücüyle ve malzeme kalitesiyle, özellikle altını çiziyorum, hani işlem gücü falan bir yana, malzeme kalitesiyle mutlaka denenmesi gereken bir telefon. Bizim görüşlerimiz oldukça olumlu yöndeydi. Ama bir de bir gerçek var piyasada. General Mobile Discovery diye bir telefon var. Erdi bu telefon çıktı. Giriş seviyesi yalan oldu biraz.
Ya General Mobile Discovery öyle bir etki yaptı ki hangi telefonu tavsiye edeceğimizi şaşırdık artık. Ne dersiniz? Yok, General Mobile Discovery var 600 liraya diye bir cevapla karşı karşıya kalıyoruz. Ama Casper'ın telefonu da hakikaten malzeme kalitesi anlamında farkını hissettiriyor. Piyasa şunu gösteriyor. Düşük fiyatla iyi donanım, yüksek malzeme kalitesini sunarsanız eğer o telefon satmaya, en çok satacak telefonlardan bir tanesi olmaya aday görünüyor. Bu benim biraz önceki söylediğimi tekrarlıyorum. Windows Phone kesinlikle almamaları gerekiyor. Çünkü 600 liraya hem donanım hem yazılım olarak çok daha iyi telefonları bugün piyasadan bulabiliyoruz.
Bir arkadaşımız demiş ki, Mesut abi iPhone'a niye bu kadar düşmansınız demiş. Şok oldum okurken, kanlarım dondu yani. Tüylerim diken diken oldu. Şimdi buradan bir anket yapayım. iPhone'a düşman gibi mi görünüyoruz? iPhone'a düşman gibi mi? Evet. Hayır. Bir tane de gizli şık var orada. Bir tane gizli şık var arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar, iPhone'a bir düşmanlığımız yok. Bizim hiçbir donanıma bir düşmanlığımız yok. Aslında bu canlı yayını izleyip bir şeye düşman edecekseniz bizi, herhalde Windows Phone'a düşman edersiniz diye düşünüyorum. Ama ona da bir düşmanlığımız yok. Biz sizin yararınız için elimizden geleni yapıyoruz. Editör olarak aslında bir şeye almayın demek çok büyük bir risktir. O firmayla aranız bozulur çünkü. Ama bizim için firmalardan çok kullanıcılar önemli. Başından beri böyle oldu. Bu yüzden arkadaşlar, biz sizin dostunuz, düşman olduğumuz şey sizin paranızı boş harcamanıza neden olacak donanımlardır. Değil mi Erdoğan?
Mesut, aynen şunu eklemek istiyorum. Umarım şu kısımda sesim gitmez, donma yaşamam. Apple'la ilgili olarak şunu söyleyelim. Apple'ın şu ana kadar Türkiye'ye zerre kadar katkısı olmamıştır. Türkiye'de evet, binlerce telefon satarken iPhone, iPad, Türkiye'de kullanıcılar bilinçlensin diye sadece donanım haber değil, bilişim basınındaki kimseye destek olmamışlardır, ürün sağlamamışlardır, herhangi bir toplantıya davet etmemişlerdir. Ben kendim kaç kere mail attım, en azından bir ürün sağlayın, detaylı incelemeler yapalım. Kesinlikle destek olmuyorlar, kesinlikle umursamıyorlar. Umarız bu gelecekte değişir. Hani iPhone kullanıp da gözü kara bir şekilde iPhone'u savunanlara bunu söyleyelim. Kullanıcıların bilinçlenmesi adına şu an kadar Apple'ın Türkiye'ye yaptığı zerre kadar katkı yoktur. Umarız bundan sonra değişir.
Evet, bizim de umudumuz bu yönde arkadaşlar. Şimdi bir başka soru alalım. LG ile ilgili zaten G2 konuşmuştuk biliyorsunuz. Oğuz Musak arkadaşımız demiş ki LG G aldı, Optimus G. Fakat demiş LG'nin yazılım güncellemeleri konusundaki kara geçmişini biliyorsunuz. G2'de böyle bir şey olur mu? Erdi, aslında sen bu konuda oldukça fazla bilgi aldın. Oldukça fazla LG yetkilileriyle görüştün. Yazılım konusunda sözleri vardı. Sen aktarırsan daha iyi olur diye düşünüyorum.
Tabii bunlar doğrudan LG'nin sözleri. Önce bunun altını çizeyim. LG artık diyor ki biz dersimizi aldık, öz eleştirimizi yaptık, kullanıcılarımızı üzdük. Ama bundan sonra bunu tekrarlamayacağız. Yazılım güncellemelerini çok hızlı...
Yazılım güncellemeleri çok hızlı vereceğiz diyor burada.
Aynen. Türkiye içinde konuşmak gerekirse Türkiye'nin LG'nin operasyon içerisindeki bölgesi değişmiş durumda. Artık pek çok dünya ülkesinden önce Türkiye LG'nin yeni yazılım güncellemelerini daha hızlı alacak. G2'ye özel önem veriyorlar. Çok çıktıktan çok kısa bir süre sonra 4.3 güncellemesini alacak. Ben 5.0 alırım diye sordum. 5.0 ile ilgili bize bilgi geldiği anda kesin alacaklar diye bir açıklamaları var. Umarız bu sözlerin arkasında dururlar. Çünkü Android telefonlar için en önemli konu yazılım güncellemesi. Bir telefon yazılım güncellemesi aldığı oranda yaşayabiliyor. LG'nin de geçmişteki sicili kabarık. Umarız kendisini affettirmek adına yazılım güncellemelerini daha sık verirler. Ama şunu söylemek istiyorum. Pişmanlar kullanıcılarını güncellemeler konusunda
mağdur ettiklerini biliyorlar. Ve bu konuda kendilerini geliştirecekler dedi Erdi. Değil mi Erdi?
Aynen öyle söyledim. Evet. Arada düşüncelerime tercüman olursan beni çok mutlu edersin.
Merak etme, ben tamamlıyorum bu eksikleri. Arkadaşlar son bir aslında yorumla devam edelim. Zaten konumuz da olacak. HTC Specialist isminde bir arkadaşımız. Tahmin ederseniz ki HTC One Max'ten bahsetmiş. Demiş ki One Max'ten ilgili yeni görseller geldi. Gerisi yalan olacak. One Max'ten ilgili konuşmaya başlayalım isterseniz. Biliyorsunuz One Max 6 inçlik Full HD ekranında Boom Sound, Ultra Pixel gibi teknolojileri bir arada sunan, yine alüminyum bir gövdeye sahip olan ama bu sefer kapağı çıkartılabilen, hatta şu anki resim aklımda micro SD kart yuvası bile olan bir cihaz olacak. Aynı zamanda Erdi bazı bilgiler aldı. Çok özel aksesuarlarla da 4000 mAh'ın üstüne çıkan piliyle inanılmaz bir pil ömrü sunacak. Değişik bir cihaz olacak.
Ben galiba telefonu gördüm. Gördüm demeyeyim de. Galiba telefonu gördüm. Öyle söyleyeyim.
Gizli şeyleri söyleyemiyor pek.
Gördüm. Galiba gördüm. Öyle söylemiş olayım. One Max yani HTC'nin fabrik dediğimiz telefon tablet merkezi ilk cihazı olacak. Pil konusunda çok önemli atılımları var. Bir telefon 5000 mAh'a yakın pile sahip olur mu? One Max'le birlikte olup olmayacağını göreceğiz. Farklı bir yöntem ve kombinasyon olacak bu. İşlemcisi aslında sürpriz olacak çünkü Snapdragon 800 olacak diyemiyorum. Farklı bir çözümle de karşımıza çıkabilir ama telefon One'ın o yüksek malzeme kalitesi, tasarım anlamındaki göz dolduran yapısını koruyacak.
Aynen o şekilde devam edecek. Tasarımsal olarak çok güzel olacak diyor burada.
Evet. Aynen ve ilginç bir şekilde şunu da söyleyeyim. One Max'in arka kapağı da çıkartılabilecek. Yani micro SD kart da takabileceksiniz. Yanında belki kalem de olabilir. Belki
farklı şeyler de gelebilir.
Aynen, bir kalem Galaxy Note ailesinde olduğu gibi bir kalemle de karşılaşabiliriz HTC One Max'te. Dolu dolu bir telefon geliyor. HTC çok umutlu bu telefondan, hem performans hem pil ömrü olarak. Herhalde büyük bir ihtimalle pil ömrü açısından Huawei'in Ascent Mate modeliyle kapışır diye düşünüyorum.
Evet, zaten yeni telefonlara baktığımızda aslında en önemli nokta Snapdragon 800 platformu olacak. Ve Snapdragon 800 ile beraber enteresan bir şekilde Türk telefonların bataryalarının kapasitesi 3000 mAh'ın üstüne çıktı. Bu konuda Günoksay'ın, yani Donanım Haberi'nin kurucusunun çok enteresan bir fikri var. Diyor ki büyük ihtimalle Snapdragon 800 tabletler için çıkan bir platform olduğu için çok fazla güç tüketiyor. Bu yüzden telefon üreticileri sırf bu gücü dengeleyebilmek için 3000 mAh'ın üzerine bataryalar kullanıyorlar. Telefon çıktığında ömrü aslında şu anki telefonlardan çok da yüksek olmayacak diye bir görüşü var. Umarız böyle olmaz. Ama günde sonuçta yıllardır teknolojiyi takip eden ve bütün teknolojik cihazları kullanan biri olarak değerli görüşlere sahip, katılmamak da elde değil. İçime bir şüphe düşürdü. Onu söyleyeyim yani. Gerçekten de Snapdragon 800'lü cihazlar çıktığında pilleri 3000-5000 mAh olsa bile çok da beklediğimiz pil ömürlerini göremeyebiliriz.
Mesut, açıkçası Qualcomm'da Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde Snapdragon 800'ü tabletler için yaptık diyordu. Ancak şu an Snapdragon 800'ü kullanan bir tablet yok. Birden fazla telefon var ama piyasada. Bu da işin ilginç bir yanı.
Bir diğer önemli konu da Snapdragon 800'ün çok yakında Türk üreticilerden de cep telefonları içerisinde kullanılarak geleceği konusu olacak. Kimden gelecek, nasıl gelecek, kaç lira bağımlı olacak bir şey söylemiyorum ama şunu söyleyebilirim. Eğer beklentiler karşılanırsa büyük ihtimalle yine Discovery tarzı kategorisinde çığır açan diğer bütün telefonları unutturabilecek bir telefonla karşılaşabiliriz. Sizi birazcık merakla bırakacağım ama çok da fazla bilgi paylaşamıyorum bu tarafta. Şimdi yine biraz soru alacağım arkadaşlar. Daha sonrasında başka bir telefona geçeceğiz. Bir arkadaşımız uzun bir zamandır soruyor. Değinemedik. Ubuntu'nun Edge telefonu hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Fazla bir şey düşünmüyorum. Çok geleceği olduğunu düşünmüyorum. Deneme şansı bulduk. Platform yani zor kullanılıyor sanki herhalde. Bilmiyorum. Ben çok şey yapamadım. Alışamadım.
Ya, Ubuntu'nun Edge telefonu şöyle bir durum söz konusu. Kickstarter'da en büyük hayal kırıklığı olan kampanya oldu. İstedikleri
bağışa ulaşamadılar.
Aynen, istedikleri bağışa ulaşamadılar. Donanım anlamında inanılmaz detaylardan bahsediyor. İşte 4 GB bellek, sınıfındaki en hızlı mobil işlemci, süper ekran vesaire tarzında ama kampanya istediği desteğe ulaşamadığı için bir hayal kırıklığı yarattı. Ubuntu Linux tarafında çok başarılı bir dağıtım. Şimdi bunu mobil cihazlara getirme derdindeler. Ve kendi cihazlarıyla bunu getirme derdindeler ama hani
ben pek başarılı olacağını düşünmüyorum diyecek herhalde orada.
Ben şunu düşünüyorum açıkçası, eğer bir operatör ya da üretici desteği arkalarına alabilirlerse piyasada belki yer edinebilirler ama Ubuntu tek başına bunun altına kalkabilir mi? İşte ben bundan emin değilim.
Evet, aslında telefonun genel olarak özelliklerine baktığımızda 4 GB bellekte falan gelecek gibi şeyler duyuruluyordu. Bu ne demek oluyor? Biz zaten belleğe inanılmaz ihtiyaç duyacağız. Telefon doğru dürüst çalışmıyor işletim sistemi. Bu yüzden hayvan gibi bir donanım sunduk olacak. Çünkü
Bu aynen şu demek oluyor. Masaüstündeki Linux'u Ubuntu'ya aldık, telefona koyduk.
Aynen.
Belli ihtiyacınız var diye de yorumlayabiliriz.
Evet. Tablet versiyonu denedik. Tablet versiyonunun geleceği daha parlak bence. Yani cep telefonu değil de tabletler için gelirse Android'e iyi bir alternatif olabilir belki. Hani orada da yazılım desteği çok önemli işte. Yazılım desteği konusunda geride kalırsa yani yalan olabilir. Windows Phone'u bugün neden çok önermiyoruz? Yazılım yok. Yani aldıktan sonra telefonda o dürüst bir şey kullanamayabiliyorsunuz. Çalışması birazcık daha değişik arkadaşlar. Şimdi bazı sorularımız da var. Buradan onu alalım. Bir arkadaşımız çok uzun bir zamandır soruyor. Hakkını yemeyelim. Demiş ki Galaxy S4'teki 8 çekirdek aynı anda kullanılabilir mi? Kullanılamaz. Eğer de bunu net bir şekilde açıklasın sizlere isterseniz.
Açıkçası Galaxy S4'teki Exynos 5 işlemcisinin kullandığı mimari itibariyle ARM'ın bazılarına göre Little Big, bazılarına göre Big Little tasarımı itibariyle teorik anlamda hepsini beraber kullanılması mümkün değil. Biz bunu başka bazı firmalara da sormuştuk. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi diye. Aşırı
dedi ama oradan sonrası tahmin edemiyorum. Telepati gelmiyor şu an.
Tekrarlıyorum. Evet. Aşırı ısınma sonuçları doğuracağı için böyle bir şey çok mümkün olmayacaktır. Zaten ARM'ın istediği de bu değil ama Samsung'a yakın bazı kaynaklar Samsung'un bir yazılım güncellemesiyle belli koşullar altında tüm çekirdekleri çalıştırabileceğini söylüyor. Bunu bekleyip görmek lazım ama teknik olarak ve pratik anlamda 8 çekirdeği performans kazanım sağlayacaktır ama pil tüketimi anlamında da pilin çok hızlı tükenmesine neden olacaktır. Zaten böyle bir şey yapılıyor olsa bile 3000 mAh pille, 2600 mAh pille bu yapılmasın. Çünkü telefonun kullanım süresi gittikçe azalacaktır.
Evet, yani ben de aynı şekilde düşünüyorum.
Ama şunu söyleyelim Mesut, hani 8 çekirdek nerede kullanılması iyi olabilir? Hani bir uygulamanın ilk başlangıç anında ya da bir oyunun ilk başlangıç anında belli bir süre için 8 çekirdek aynı anda devreye girebilirse en azından açılma süreleri hızlanacaktır. Buralarda belki daha faydalı olabilir. Yani anlık çalışma belki daha faydalı olabilir.
Evet. Bir arkadaşımız sormuş, demiş ki bilgisayarda uygun fiyatlı kaliteli ses kaydını nasıl yapabilirim? Şimdi kodluyorum mikrofonun tam olarak kodunu. Ankara Trabzon 2020, yani AT2020 isimli AT2020 USB isimli mikrofonla bilgisayarınızda çok net ses kaydı yapabilirsiniz. Stüdyo kalitesine yakın olur. Olmaz tabii stüdyo kalitesinde ama yani ona yakın olur en azından. Çok uygun USB bir cihaz arkadaşlar. Şimdi bir diğer soru alalım. Bir arkadaş 500 defa sormuş. Artık diğer üyeler demiş ki şu arkadaşa cevap verin. Lütfen, sürekli spam yapıyor. Demiş ki siz hangi telefonu kullanıyorsunuz? Arkadaşlar ben HTC One kullanıyorum. Uzun zamandır kullanıyorum ve telefonumdan memnunum. Bu arkadaşa sorusuna cevap vermiştik aslında. Yani iPhone 5'ten başka cihaza geçmeli miyim diye. iPhone 5'te kal memnunsan. Ama değilsen HTC One Galaxy S4 kullanabilirsin. Yani böyle bir seçeneğim var. Bir daha cevaplamayalım. Programı tam izleyin. Sonra 500 defa soruyorsunuz arkadaşlar. Lütfen bir kere soru sorduktan sonra diğer arkadaşların hakkını çok fazla yemeyin. Bu arada Erdi'nin donmasından dolayı şikayet eden çok fazla ama Erdi şu an evinde. Yani aynı ortamda değiliz. Zaten anlamışsınızdır. Ben süper lüks bir iş yerindeyim. Erdi ise evinde işte. Yani oradan yayına katılmak zorunda kaldı. Yapacak bir şey yok. Ve Skype da bana bağlanıyor. Bazen benim internet bağlantım nedeniyle sıkıntı yaşayabiliriz. 50 GB kotayı doldurduğum için 3 MB internetim var. 1,5 MB upload'um olsa da sorun yaşatabiliyor işte. Böyle sorunlar yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir arkadaşımız demiş ki bu hafta sonu LG 4X HD P880 alacağım. Ne dersiniz bu telefon hakkında demiş. LG 4X HD LG'nin yazılım konusunda en geride bıraktığı, güncelleme verip rezil ettiği telefonlardan bir tanesi. Herkes güncelleme bekliyordu. Güncelleme geldi. Telefon daha kötü oldu. Risklere girmek istiyorsanız alabilirsiniz tabii ama ben Tegra 3'lü cihazları zaten önermiyorum. Erdi ne düşünür bilemiyorum tabii.
Benim de çok fazla katacağım bir şey yok. Ben de Tegra cihazları önermiyorum. Pil tüketimi ve ısınma gibi konulardan ötürü. LG tarafında illa bakılacaksa şu...
Evet, Erdi bir sustu orada. Sonra bir sakin şekilde geri geldi. Orada artık bıktı herhalde. Erdi bir daha tekrarlarsan. Çok güzel konuştun.
bugün bütün videoda olduğu gibi tekrarlıyorum. Evet. Ben de senin gibi Tegra cihazlardan yana şansımı kullanmam. Burada LG tarafında Optimus G ya da Optimus G Pro hatta belki Nexus 4 4X HD'ye göre daha doğru bir tercih olur. Çünkü Tegra için pil tüketimi, ısınma konusundaki problemleri zaten uzun süredir biliniyor. Boşuna yani ölü yatırım yapmamak gerekiyor.
Evet arkadaşlar, şimdi aslında bizim değinmek istediğimiz konulardan bir tanesi de bu dönemde telefon alınır mı? Birçok arkadaş bunu soruyor. Yarın gidip telefon alabilir miyim diyor. Ya da elimdeki telefonu değiştireyim mi gibi sorular soruyor. Gerçekten bir geçiş dönemindeyiz. Eğer HTC One veya Galaxy S4'ü ilk çıktığında sahip olduysanız memnun bir şekilde kullanın derim. Yani eğer sizi tatmin ediyorsa yeni bir telefonu tabii ki almanıza gerek yok. Fakat telefon almadıysanız, acil ihtiyacınız yoksa benim önerim Eylül'ü bekleyin. 4 Eylül'de bomba patlayacak. Herkes elindekileri gösterecek arkadaşlar. Görüyorsunuz One Max geliyor. Tamam büyük bir ekran. Ama orada işte Xperia Z1 var ya. Onu bekleyin. LG G2 var. Ve yeni Nexus 5 çok yaklaştı. Neden derseniz Nexus 4'ün fiyatında indirime gidildi. Google büyük ihtimalle stokları temizlemeye çalışıyor. Çünkü yeni Nexus 5'in LG G2'yi baz alacağını biliyoruz. Böyle bir telefon gelirse zaten bilmiyorum ne olur sonumuz.
Özellikle Nexus 4 199 dolara hani almayalım döverler tarzında bir noktaya gelmiş durumda. Amerika'dan telefon getirme şansı olanlar için Nexus 4 şu anda hakikaten belki de en alınması Android telefonların başında geliyor.
Evet, gerçekten de öyle arkadaşlar. Yani fiyatına baktığımız Amerika fiyatı özellikle Nexus 4 çok etkileyici. Eğer yeni telefon alacaksanız Amerika'dan Nexus 4 alabiliyorsanız bunu alabilirsiniz. Şimdi sorulara geldiğimizde yine bir soru var. Mehmet hocamız sormuş. Uzun zamandır biliyorsunuz forumlarımızda yönetici. Demiş ki Westland işten MacBook Live Duo almak istiyorum. HD'de dik konumdayken ömrü kısalır mı? Gerçekten çok güzel bir soru sormuş. Hocam dik konumdayken ömrü kısalmaz. Tabii ki yatay konuda çalıştırmanız daha caizdir. Ama yani ne yapacağız? Dikse de dik olacak. Zaten diskler öyle çalışacağı düşünülerek üretildiklerinden asla hareket etmiyor çok fazla o diskler plakalar. Zaten en ufak hareket etseler sıkıntı yaşarlar. Bu yüzden sizin içiniz rahat olsun. Dik konumda da o cihaz çok rahat bir şekilde çalışabilir. Bir arkadaş demiş ki videolarınızı YouTube'dan yayınlasanız ne güzel olur. Neden Donanım Haber'de yayınlıyorsunuz? Şimdi arkadaşlar bir web sitesinin popüler olabilmesi, yaptıklarının değerli görüldüğünü gösterebilmesi için ziyaretçi çekmesi lazım. Ne kadar çok ziyaretçiniz varsa firmalar diyor bunlar o kadar çok seviliyor. Zaten aslında ziyaretçi de bunun bir göstergesidir. Yaptığınız işin kalitesinin bir göstergesidir. Sevildiğinizi gösterir. Şimdi biz videoları YouTube'a koyalım. Ne olacak? Ziyaretçi YouTube'da izleyecek. YouTube kazanacak. Yani biz o kadar çalışacağız, didineceğiz, vakit ayıracağız, özveride bulunacağız. Bunun kaymağını YouTube yiyecek. Siz de yani bilmiyorum, hoş görürsünüz bu kısmı ama bu kadar çalıştıktan sonra bizim de bir şeyler kazanıyor olmamız lazım ki hayatımızı devam ettirelim. Yani işte böyle lüks bir ofisi alayım, kapatayım işte gördüğünüz gibi böyle şahane yerleri falan. Arkası benim. Bu arada işte yani reklam göstermemiz lazım. Bunun için de sizin bizim sitemize gelmeniz lazım. Yani ben çalışayım, YouTube yesin istemiyoruz. Değil mi Erdi?
O kadar güzel.
O kadar güzel anlattın ki Mesut'cum. Sana hayranım. Büyüksün reis dedi. Reis dedi yani. Zeylen söyledi o kısmı. Ben o kısmı düzelteyim. Değil mi Erdi?
Kesinlikle ağlamak üzereyim, kendimi zor tutuyorum.
Evet. Aynen bu şekilde katkıda bulundum. Şimdi birkaç daha soru almak istiyorum arkadaşlar. Buradan forumdaki kısımlara bakıyorum. Arkadaşlar kendi aralarında konuşmuşlar. Demiş ki abi ne olur cevapla. Şimdi cevaplıyoruz. Mesut abi, hem bilgisayarda hem de Nexus 4'ünde kullanabileceğim bir oyun kolu önerir misin? Arkadaşlar oyun kolu önerisi yapayım. Ben şimdi şöyle bir kenara kayayım. Bu süper lüks ofisimde bir tane oyun kolu saklıyorum aslında. Bakın. Şu Nyko Gamepad var. Bu cihaz Android cihazlarda çalışabiliyor. Bluetooth destekli olduğu için PC'de de çalışabiliyor. Ve genel olarak Xbox kolunun çakması olduğu için rahat bir şekilde oyunları da oynayabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani oynarsınız. Ama bunun bir sıkıntısı var. Sıkıntısı ne? Telefonu buna tutturamadığınız için telefon öyle alalade bir yerde durmak zorunda kalıyor. Telefonu bir şekilde tutturmanız gerekiyor. Bu bir sıkıntı yaratıyor. Ama şöyle bir çözüm de var. Biliyorsunuz PlayStation 3'ün kolu cep telefonlarında kullanılabiliyor. Onun da bir kullanım şekli var. Onu da ben size bir göstereyim. Bir saniye bekleyin. Aceleye gerek yok. Şimdi bakın. Şöyle bir şey göstereyim size. Bu da GameClip isminde bir cihaz. GameClip.com'a girdiğinizde çeşitli aksesuarlarını görebiliyorsunuz. Bu GameClip ne işe yarıyor? Bakın PlayStation kolu. Bunu alıyorsunuz. Şöyle sertçe unharca böyle baklarca böyle çak diye takıyorsunuz. Hop, PlayStation 3 gamepad'ine yapışıyor. Ve sonra alıp cep telefonunuzu şöyle araya koyuyorsunuz. Ne oldu? İşte Nvidia Shield. Cep telefonu Android bir cihazınız oldu. PlayStation 3 gamepad'ini Android cihazınızda kullanabilmeniz için Android cihazın rootlu olması lazım. GameClip'te işte böyle bir konsol sahip olmanızı sağlıyor. Bakın işte şöyle oynuyorsunuz falan, çok da eğlenceli. İnanılmaz eğleniyorum şu anda. Öyle söyleyeyim yani. Böyle çözebilirsiniz. Dediğim gibi Nyko'nun gamepad'leri var. Ama benim önerim PlayStation 3'ü bir şekilde cep telefonunuza entegre edip kullanmanız arkadaşlar. Çok daha iyi olacaktır. Bir arkadaşımız sormuş. iPhone Odo'yu tanıyor musunuz diye. Şahsen tanışmıyoruz. Umarız tanışma fırsatımız olur. Çok eğlenceli bir cihaz. YouTube'dan takip ediyoruz onu da. Yani iPhone incelemesi konusunda hiçbir bilgi vermesin. Yine sırf eğlencesi için izlenir ki o eğlence için de bilgi vermeyi de başaran başarılı bir arkadaş. Kendisini buradan sevgiyle selamlıyoruz. Umarız yakın bir zamanda tanışma fırsatı da buluruz arkadaşlar. Erde bir soru var. Bunu beraber cevaplayalım istersen. Beats kulaklıklara o kadar para verelim mi demiş bir arkadaş. Erdi dondu. Yine kilitlendi. Düşünüyor şu anda. Şimdi evet cevaplayacak. Düşünce süresi doldu. Evet düşüncesi bitmemiş. Düşünüyor. Düşünüyor. Evet geldi. Evet şimdi geldi Erdi.
Evet. Eğer sese çok önem veriyorsa arkadaş. Hani ve bütçesi de el veriyorsa bir Beats kulaklık alınabilir. Hani pek çok kulaklığa göre ses farkını hissedecektir ama sese sadece örneğin okula ya da işe giderken yolculuk esnasında önem veriyorsa, yani biraz müzik dinleyerek o vakti geçirebiliyorsa, yani bir kulaklığa 1000 lira vermenin çok fazla anlamı yok. 150-200 lira bandında da pek çok iyi kulaklık bulunabiliyor. Bu tamamıyla ne istediği ve bir kulaklığa 1000 lira verip veremeyecek ekonomik gücün olup olmadığı ile ilgili açıkçası.
Bir arkadaşımız sormuş Erdi. Demiş ki şu One Max'e geleceğini söylediğiniz o iddialı donanım, İşte cihazı eklediğimizde cihazın şeklini bozmayan ama pilin ömrünü arttıran, işte kapasitesini arttıran cihaz HTC One'a gelir mi demiş. Sen cihazı gördüğün için daha iyi bir sevaplarsın.
HTC One'a gelmez. Burada teknik olarak bir sıkıntısı var HTC One'ın. Dolayısıyla bu daha çok One Max'e özel bir aparat olarak kalacak gibi görünüyor.
Evet, çünkü One Max üstünde bazı özel işte çizgiler, yerler olacak. O cihazı aynen öyle kullanacaksınız. Çok fazla açamıyoruz. Çünkü bunları biz çok rica minnet görüyoruz. Bu bilgileri öyle alıyoruz. Sonra da konuşamıyorsunuz. Ama bu kadar konuşmak bile çok büyük bir eğlence bence. Siz de zaten çıktığında diyeceksiniz ki haklılarmış, gerçekten değişik bir cihazmış. Bir arkadaşımı sormuş, demiş ki donanım habersiniz, büyüyüz diyorsunuz ama ne Android'desiniz ne iOS'tasınız, bu ne iş demiş. Aslında biz hem Android'deyiz hem iOS'tayız. Biliyorsunuz çok güzel bir mobil sitemiz var. Web browser'ınızı açıyorsunuz, çatır çatır geliyorsunuz, videolarımızı izliyorsunuz. Gerçekten bu konuda iddialıyız ve zaten ziyaretçi sayılarımız birçok sitenin toplam ziyaretçi sayısından daha fazla mobil platformlarımızda. Bu gurur duyduğumuz konu. Ama haklısınız, bir programımızın olması lazım. Çalışıyoruz. Yani çok yakında diyoruz ama ne kadar yakında? Yani söylemek zor. Ama yakında ilk olarak iOS'ta olacağız, sonra da Android'de olacağız arkadaşlar. Orada bir eksikliğimiz olduğunu kabul ediyoruz. Biraz geç geldik ama tam olacak.
Yani hatta belki Windows 8 ve Windows Phone 8 içinde bir uygulamamız olabilir.
Evet. Özellikle Windows Phone tarafında ben bastırıyorum. Diyeceksin ki nasıl bu iş? Hem Windows Phone düşmanısın hem de yazılım geliştirim kısmında böyle firmayı teşvik ediyorsun. Orada da olmamız lazım. Sonuçta o da bir platformdur. Öksüz bırakmayalım. Zaten yeterince öksüz kaldı. Değil mi Erdi? Biz de destek bir olalım yani.
En azından bir donanım haberleri olsun. Belki satışlar artar. Bizim de bu tarafta platforma desteğimiz olmuş olur.
Evet, bir desteğimiz olsun yani. Bir tuzumuz olsun platformda. Yani bir gün büyürler filan. İşte Balmer der ki arkadaşlar sizi bilseydim emekli olmaz mı filan. Hani orada böyle bir konuşma geçer.
Ya orada aslında en cezbedici nokta Windows 8'e bu uygulama yazıp onu çok kolay Windows Phone 8'e uyarlayabiliyorsunuz. Aynı programlama değil de kullanması itibariyle. Yani bir taşla iki kuş misali. O da bizim için bir cezbedici unsur oldu.
Bir arkadaşımız demiş ki Galaxy S4 Zoom hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir şey düşünüyoruz. Kamera var bir tane. Orta halli bir kamera. Buna cep telefonu özelliği eklenmiş. Cep telefonlu kamera olmuş. Yani kamerası cep telefonu değil, cep telefonlu kamera olmuş. Bu cihazı cebinize koyup da çıkartıp konuşmak filan. Ya bilmiyorum yani, gerçekten değişik bir insan olmanız lazım. Görüşlerinizin bizimkilerden çok farklı olması lazım. Değil mi Erhit? Bilmiyorum yani.
Açıkçası Galaxy S4 Zoom'la ilgili benim görüşüm, şu ana kadar gördüğüm en çirkin telefon.
Evet.
Telefonlu kamera, senin dediğin gibi telefonlu kamera demek çok doğru. Henüz detaylı test etme şansı yakalayamadık ama ben böyle bir 10 dakika kullanma şansı yakaladım. Tasarımı ne kadar çirkinse fotoğraf kalitesi de bir o kadar iyi görünüyor aslında kendi kullarında. Fotoğraf çekerken de telefon özelliği olsun diyenler için Galaxy kamera yerine daha belki daha tercih edilebilir cihaz olabilir ama tasarım kesinlikle çok çirkin.
Erdi, çekinliği konusuna katılıyorum ve bir arkadaşımız var, çok fazla bu soruyu sormuş. Sen Samsung konusunda çok daha fazla araştırma yapıyorsun ve özellikle şunu duymak istiyor. Note 2 ile Note 3 arasında performans farkı olacak mı demiş.
Kesinlikle olacak çünkü Note 3'te yepyeni bir işlemci kullanılacak. Galaxy S4'teki işlemcinin daha yüksek frekanslı ve grafik tarafında belki ufak güncellemeler olan bir versiyonu. Dolayısıyla performans farkı olur. Pil farkı da olacaktır. Daha büyük bir pille gelecek Note 3. Yazılım tarafında tabii bazı avantajlara sahip olacak. Yani Note 2 ve Note 3'ü kıyasladığımız zaman Note 3 yepyeni bir cihaz. Güçlü rakipleri olduğu için şunu söylemek lazım. Galaxy Note ve Galaxy Note 2'nin piyasada eşleri diyebileceğimiz cihazlar yoktu. Ancak Note 3 de bir cihazlar olacak. Dolayısıyla Samsung bu defa Note 3'e daha fazla önem vermiş de olabilir. Hani Note 2 ile kıyaslandığı zaman hemen her noktada Note 3 çok daha fazlasını sunacaktır kullanıcılara.
Evet, Ses Slide isimli bir arkadaşımız. Onu da 5. sayfada falan yakaladım. Haftalarda soru soruyorum, cevap alamıyorum. Mükemmelsiniz arkadaşlar demiş. Sitem etmiş. Sonra girdim profiline, sorduğu soruyu yakaladım. Şöyle bir sorusu var arkadaşımızın. Mesut Bey, x86 mobil işlemcili bir telefon, Windows 7, Windows 8, Linux kullanılabilir mi demiş. Aslına bakarsanız arkadaşlar, mantıken kullanabilir. Yani sonuçta x86 tabanlı. Ama bu telefonlarda bootloader dediğimiz bir şey var. Yani BIOS'u düşünün. Açılışta işletim sistemine sen başla, sen başlama diyen bir bölüm var. O bölümün kırılması lazım ki bu tip işletim sistemlerini yükleyebileyim. Tabii bu işletim sistemlerinde sürücülerin hazır olması lazım. Tanımı ve başlama için, çekirdeğin aşılabilmesi için. Yani aslında kağıt üzerinde mümkün ama pratiğe aktarmak çok zor bir konu. X86 tabanlı bir cep telefonunda Windows'ları kullanmanız zor. Öyle söyleyeyim. Aynen. Yani en mantıklı açıklama bu geliyor. Evet, Erde bana sonuna kadar katıldı. Dedi ki üstad, öyle konuştun ki söyleyecek söz yok yani.
Şöyle söylemek gerekiyor. Zamanında bazı
Bazı kişiler denedi, kör oldular diyor. Tam orada bunu aktarıyordu.
Aynen öyle. Windows XP ve Windows 7 kullanan hacim olarak da bayağı büyük bazı telefonlar yaptılar ama bir kişi bile almayınca o heyecan da sona erdi açıkçası. Teknik olarak dediğin gibi bootloader olduğu için pratikte kurmak çok mümkün değil ama donanım olarak üzerine tabii ki o işletim sistemleri kurulabilir.
Bir arkadaşımız demiş ki, düşünen biri diye de enteresan bir rumuzu var. Abi PlayStation 3'ten Xbox 360 hala alınır mı? Yoksa demiş 7850 mi alayım? Şimdi şöyle bir şey var. PlayStation 3'te ve Xbox 360'ta oyunlar pahalı. Bugün PC'ye baktığımızda indirimler oluyor. Çeşitli bundle'lar, bağışlar yapılıyor. $5'a 10 tane oyun alabiliyorsunuz. Ve Battlefield 3 de bunlardan bir tanesi oluyor. Bu yüzden eğer oyuna çok para harcamak istemiyorsanız PC'deki indirimleri takip etmek, oradan oyun almak daha mantıklı olacağı için 7850 almanız daha iyi. Ama ben oyun alırım. Çevrende bu konsollara sahip çok insan var diyorsanız ben PlayStation 3 ile başlarım. The Last of Us'ı, işte God of War serisini, Uncharted'ı falan oynarım. Sonra sıkılınca onu Xbox 360 ile takaslarım falan. Konsolları da bir görürüm diyeceğim ama kapıda yeni konsollar var. Enteresan diyorum işte, geçiş dönemleri çok zor. Değil mi Erdi? Yani bir indirim olur büyük ihtimalle.
Özellikle yeni cihazlar yoldayken olur. Kesinlikle olur ama tabii bunu öngörmek çok kolay değil. Dediğim gibi geçiş dönemlerinde bizim beklentimiz genelde o yönde oluyor ama bazen hani yeni gelecek
Mesut'un geleceği olacak diyor. Büyüksün reis diyordu, tam orada durdu. Şimdi devam edecek büyük ihtimalle.
Yeni gelecek konsolların bazen hani şu mantıkla yaklaşıyorlar. Cihazın değerini düşürmemek adına var olanın fiyatını da aşağı çekmiyorlar. Umarız böyle olmaz. Hepimiz kazanırız dolayısıyla fiyat indirimleri gerçekleşerek.
Şimdi çok enteresan bir soru var. TTNet netlimsiz tarifesi kullananlara Galaxy Tab 3 hediye edecekmiş. Ne kadar doğru demiş. Bunun doğruluğunu bizim buradan oranlamamız biraz enteresan olur. Sitesinde yazıyorsa doğrudur arkadaşlar. Yani bu konuda tartışmaya gerek yok diye düşünüyorum. Abi bir saattir soruyorum, lütfen cevapla artık demiş. Mesut abi, şu telefonları tasarlayan, özelliklerini belirleyen insanlara ne deniyor? Böyle bir mesleğe sahip olmak için nasıl bir üniversite okumalıyım, lütfen cevapla demiş. Boğaziçi, işte ODTÜ gibi bir üniversite okursanız, burada bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, tasarım bölümü bitirirseniz, okul birincisi falan olursanız, siz de bir şeyler tasarlarsınız. O zaman bunlara başarılı insanlar deniyor. Yani bunların bir ismi olmuyor arkadaşlar. Şirkete giriyorsunuz, yükseliyorsunuz juniorluktan. Ama iyi bir üniversiteden mezun olmalısınız ki yurt dışında bir şansınız olsun. Yani yurt dışını tanımadığı üniversitelerden mezun olmak sizin buralara girişinizi zorlaştırıyor. Değil mi? Bir merak olması lazım bir derdi. Yani tasarıma birazcık merak olması lazım, ilgi olması lazım. Yetenekle de ilgili bir şey biraz.
Açıkçası burada en güzel örnek HTC'dir.
HD kısmında kaldık. Çok güzel örnekler verecek şimdi.
HTC diyordum. HTC burada güzel bir örnek firma olarak. Hani şirketin tasarım bölümünün çıkardığı tüm ürünler CEO'nun onayından geçti. CEO istemez yani. Şirketin genel müdürü istemezse bunları onaylamayabiliyor. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey hangi bölümü bitirmek değil. Bir şirkette genel...
Bir şirkette tanıdığınız olması. Torpil olmazsa olmaz diyecek kardeşim. Tabii. Evet, birazdan gelecek herhalde ve bunu tekrarlayacak. Torpil olmazsa giremezsiniz diyecek.
Gelerek ilgili konulara gelebilirsiniz.
Erdi, bir tekrar etmem lazım. Dondun çünkü. Ben orayı tamamladım ama yalan yanlış bir şeyler söyledim.
O kadar hızlı ki dur tekrardan alayım bari. Evet. Sesim şu an iyi geliyor mu?
Evet, iyi geliyor. Umarım takılmazsın diyecektim ki.
Evet. Umarım inşallah takılmaz. Demek istediğim şu, burada en güzel örnek HD'si.
En güzel örnek HTC dediği anda gidiyor. Böyle bir şey var.
O zaman en güzel örnek Nokia değil diyeyim mesela. Ya da en güzel örnek Samsung değil diyeyim belki.
Evet, devam ediyorsun.
Tabii burada en güzel örnek bir şirketin içerisine girip yükselmek ve ilgili kademelerde söz sahibi olmak. Eğer söz sahibi olabilirseniz cihazların donanımını da siz belirlersiniz. Tasarımını da siz belirlersiniz. Sonra sizin belirlediğiniz telefonlar piyasaya çıkar, mutlu olursunuz.
Evet, aynen böyle arkadaşlar. Başarılı bir kişilik olun. Derslerinizde çalışın. İyi bir üniversiteye kazanın. Yani öyle bir bölüm değil de iyi bir üniversitede iyi bir bölüm olsun. O zaman diğerlere gelirsiniz zaten. Sıkıntı yok. Bir arkadaşımız demiş ki, bunu bayağıdır soruyor. Windows 8 oyunlarda sıkıntı çıkartıyor mu? Çıkartmıyor. Ben kullanıyorum. Bütün oyunları oynayabiliyorsunuz. Yani herhangi bir sıkıntısını görmedim o konuda. Bir başka soru alayım hemen buradan. Demiş ki bir arkadaşımız, 4 Eylül'de bombalar patlayacak, bir sürü telefon tanıtılacak dediniz ama onlar Türkiye'ye ne zaman gelecek demiş. Böyle bir tavır koymuş. En geç 1-2 ay içinde tanıtıldıktan sonra gelecek. Özellikle G2 daha yakında gelecek. Erdi bunun bilgisini aldı.
Evet, LG G2 Eylül sonu Xperia E1 yani Honami ve Galaxy Note 3 ise muhtemelen 2 Mayıs'ın başı gibi Türkiye'de piyasaya çıkar.
Evet, Yüce Reis ne olur cevapla. iPhone 5S'de 128 GB versiyon olacak mı? Herkes bekliyor. Yani 128 GB'lık versiyon bence de olacak. Özellikle herkesin beklediği konulardan bir tanesi 16 GB'lık versiyonun artık satılmaması. Ama ben böyle bir şey beklemiyorum. Çünkü o uygun fiyatlı versiyon olarak kalacaktır. En çok kar ettiği versiyonda büyük ihtimalle o olacaktır. Yani iPhone tarafında en çok satılan cihaz o oluyor. Bu yüzden 128 GB'lık versiyonun gelmesine muhtemel diye bakıyorum. Bir diğer cihaz var ya, daha doğrusu soru var, cihaz demeyeyim. Demiş ki yeni iPhone ne zaman gelecek? Eylül içinde tanıtılması ve gelmesi bekleniyor. Hatta Eylül 10 söylentileri şu anda çok fazla. Bir arkadaş var. Demiş ki iyi akşamlar, yeni iPhone'un çıkış tarihi. Bunu cevapladım. İster istemez okurken konuşuyorsunuz ve okunmuş, cevaplanmış soruları bir daha tekrarlayabiliyorsunuz. S3 bir facia mıdır Mesut Bey? Sizin görüşünüzü almak istiyorum demiş. S3'ün çıktığında çok fazla eleştirdik. Sonrasında öyle güzel bir fiyat indirimi aldı ki facia değil, fiyat performans kralı oldu çoğu zaman. Uzun bir dönemde böyle gitti. Hatta şu an bile çok uygun fiyatlara S3 alınabiliyor. O telefonda 1 değil de 2 GB bellek olsaydı bu sene dahi değiştirmeye gerek olmadan uzun süre kullanılabilirdi diye düşünüyorum. Gerçekten iddialı bir telefondu.
Galaxy S3
Erdi çok kullandı, ondan bahsedecek.
Evet, en büyük avantajı burada Android 4.3 güncellemesini alacak.
Evet, Android 4.3 güncellemesini alacağını da konuşuyor şu anda.
Evet, büyük bir ihtimalle ömrünü bir süre daha devam ettirecektir. Yani Galaxy S5 çıkana kadar Galaxy S3'te iddiasını sürdürür, daha uygun fiyatlara düşmesiyle birlikte.
Evet, kötü bir telefon değil kısaca. Rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bir saatimizi doldurduk arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş kapatacağız. Son 2-3 soru alacağım burada. Zaten yayınımız çok fazla donuyor. Bu yüzden tam 1 saatin sonunda kapatmak umarım sizi çok fazla sinirlendirmez. Biliyorsunuz canlı yayınları tam olarak 1 saatte sınırlandırmış durumdayız. Mesut Bey, bana bir Bluetooth kulaklık önerir misin desem, öneriniz ne olur demiş. Stereo kulaklık istiyorsanız Creative'in WP250 modeli var. Uzun süredir kullanıyorum. Çok iyi baslara sahip, çok kaliteli ses veriyor. Uzun sürede pili gidiyor. Bunu kullanabilirsiniz. Eğer kulağınıza takıp taşıyacağınız bir kulaklık istiyorsanız Plaktronics'in gerçekten çok kaliteli telefon görüşmesi kulaklıkları var. Bunları araştırırsanız yeni modellerini görebilirsiniz. Bir tane modeli var ama tam olarak şu anda model kodu aklıma gelmiyor. İncelemesini size de yayınlayacağız. Göreceksiniz arkadaşlar. Bir arkadaş demiş ki, ya sizin demiş incelemeniz neye kadar geç geliyor? Hala demiş One'la S4'ü karşılaştırmadınız. Bu bir gerçek. Bazen geç inceleme yapabiliyoruz. Söz verdiğimizi bazen tutamayabiliyoruz. Aslında S4 ile One'ı çok karşılaştırmak istiyorduk. Sözümüz vardı ama S4 o kadar geç geldi ki incelemenin bir anlamı kalmadı. Yani zaten alan aldı, gören gördü telefonları ve yeni telefonlar gelecek. İnşallah bundan sonraki telefonlarda yapacağız. Yani S4 One karşılaştırması biraz yalan oldu arkadaşlar. S4 çok geç geldi. Bombalar sıkıcı olabilir ama bu akşam eğlenceli bir yayın oluyor demiş. Teşekkürler. Elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Benim süper bir lüks ofiste olmam tabii ki biraz yayının kalitesini arttırıyor. Erdi için kusura bakmayın. Evinden yayın yapmak zorunda kaldığı için. Ben onun adına size özür diliyorum. Abi o sonuncu bilgisayarı verdiğiniz yarışma, bir yarışma yapacaktınız aynısından. Ne zaman demiş. Cuma günü duyurusunu yapacağız. Çok güzel bir yarışma olacak. Eğlenceli bir yarışma olacak. Bunda konu falan yazma yok. Video çeken arkadaşlar arasından jüriyi kurup seçeceğiz arkadaşlar. Böyle bir durum. DH Facebook sayfası 40K. Teknoseyir'in sayfası 9K. Kazandıkları parayı ona göre oranlayın diye bir arkadaş böyle bir şey demiş. Bir arkadaş demiş ki Teknoseyir YouTube'dan yayınlıyor videolarını. Onlar nasıl para kazanıyor demiş. Arkadaşlar, kendi videonuzu yayınlamak ister istemez çok fazla maliyet getiriyor. Bu maliyetleri karşılayabiliyorsanız bunun getirisini de görebiliyorsunuz. Şu anda giriş aşamasındaki siteler ne yazık ki bu maliyetleri karşılayamıyorlar. Kendi sunucularınızdan HD yayın yapabilmek gerçekten çok yüksek bir maliyet. Umarız onlar da yakın zamanda bu maliyetleri karşılayabilir hale gelirler. Ve YouTube'a kazandırmak yerine kendileri kazanmaya başlarlar diyoruz. Sonuçta teknoloji üzerine yayın yapan her yayın tabii ki para kazanmayı hak ediyor. Bu iş zor arkadaşlar. İyi veya kötü yayın yapsınlar, para kazanmalılar diye düşünüyorum devam etmek için.
Evet, bu arada...
Evet, Erde bir şeyler söyleyecek. Ama dondu. Ve şu dondaki görüntü kalitesine bakın. Erde'den başka her şeye benziyor. Meksikalı göçmene benziyor aslında şu anda. Tam olarak donduğu görüntü. Altında da kırmızı bir şey çıktı. Aranıyor diyor. Evet, orada tam olarak ben çevirisini yapayım. Türkçe yazıyormuş gerçi. Evet, aranıyor dedim. Skype hattan düştü artık. Dayanamadı bir saatin sonunda. Arkadaşlar ben Erdi'ye tekrar bağlanayım. Ondan sonra da yayınımızı burada sonlandıralım. Gördüğünüz gibi artık yayın bile dayanmıyor arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Evet, benim de çok güzel bir görüntüm çıktı. Görüntüyü bir mesaj bırakmak ister misin demiş. Hayır, istemem. Erdi'ye bağlandım herhalde. Şimdi yakında bir görüntüsü gelir. Buradan sonra da yavaş yavaş bir sonlandıralım. Erdi, artık ben hoşça kalın diyeyim. Sen de hoşça kalın ve istersen kapatalım. Artık bağlandı, can çekişiyor. Arkadaşlar yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.